Ayrım 26. Cesur Panep, Christian Jacques. Sayfa 309. 51. Bölüm. Şef, 100 kadar asker. Herkes görev yerinde diye buyurdu Sobek. Nübiyeli polisler sıkça tekrarladıkları manevrayı şaşırtıcı bir hızla gerçekleştirirken, şefleri gelen askerleri karşılamak için 5. tabyadan çıktı. Askeri birlik iri yapılı zencinin 10 metre kadar ilerisinde durdu. Baştaki savaş arabasından inen genç subay Sobek'i selamladı. Vezirin birliğinin komutanıyım. Hakikat meydanına girmeniz yasak. Bana evet ama firavunun görevlendirdiği vezire hayır. Subay polis şefine altında amenmesin mührü olan bir papirüs gösterdi. Burada bekleyin, gidip mezar katibine danışmam gerek. Vezir çok sabırlı değildir. Adamlarım da oldukça gergin diye cevap verdi Sobek. Eğer ilerlemeye kalkarsanız oklarını atacaklar. Kenhir güçlü Newt'un hazırladığı kahvaltıyı henüz bitirmemişti. Mezar günlüğünü yazmaya girişmeden önce düş kuruyordu. Evlendikleri günden beri fırınlanmış hububat ile bal gibi tatlı incir ve hurmalı çörek yediriyordu karısı. Güçlü bir öğle yemeğinin izlediği bu kahvaltı sayesinde giderek gençleşmişti yaşlı katip. Yine de her gün yeterli ölçüde hafif bira, 3 günde bir de bir kupa şarap içebilmek için mücadele etmesi gerekiyor. Gereken izni kopardıktan sonra da sarhoşluğu hoş görmeyen Newton dikkatli gözleri önünde yavaş yavaş yudumluyordu içkisini. ''Karşımızda oldukça ciddi bir sorun var.'' dedi Sobek. ''Vezir kapıların açılmasını emrediyor.''
Buraya ne yapmaya gelmiş? Bugüne kadar bir hayaletten de az görünüyordu.
Yanında 100 kadar asker var. Söylediklerine bakılırsa acele ediyormuş. Onu savabilir miyim?
Firavun tarafından görevlendirilmişse maalesef hayır.
Kenhir bastonuna dayanarak doğruldu. Acele etmeksizin 5. tabyaya yürüdü. En az onun kadar yaşlı olan vezir askerlerden birinin tuttuğu geniş şemsiyenin gölgesinde bekliyordu.
''Mezar katibi siz misiniz?''
''Neden geleceğinizi daha önceden bildirmediniz?''
''Firavun amedmese göre acil bir durum.''
''Görevinizin konusu ne?''
''Ustabaşıyla görüşmek.''
''Firavunun ebedi istirahatgahındaki çalışmaları sürdürmek için Krallar Vadisi'ne gitmek üzereydi. 8 gün sonra gelin.''
Amenmes hemen cevap istiyor. Bana direnirseniz askerlerimden kapıyı zorlamalarını ve ustabaşını cebren getirmelerini isterim.
Tek yasal hükümdarın 2. Seti olduğunu, Amenmes'in imzaladığı belgenin bir değer taşımadığını iddia etmek kanlı bir çatışmayla sonuçlanabilirdi. Bu yüzden zaman kazanmaya çalıştı Kenhir.
Ustabaşı'dan ne istiyorsunuz?
Görevim son derece gizli.
Ben mezar katibi ve bu köyde devletin temsilcisiyim. Bu bakımdan olan biten her şeyden haberdar edilmem gerekir.
Ustabaşı'dan başka kimseye açıklayamam.
Kenhir ısrarın yararsız olacağını hissetti.
Köye girebilirsiniz ama yanınızda tek bir askerin bulunmasına izin veremem.
Anlaştık.
İki adam köyün ana kapısına yöneldi. Mezar katibinin yanında bir yabancının bulunmasından endişelenen kapı nöbetçisi ayağa kalktı.
''Açabilirsin.'' dedi Kenhir nöbetçiye.
Köyün eşiğinden geçerken tuhaf bir duygu doldurdu vezirin içine. Firavunların sonsuzluğunun hazırlandığı bu gizli dünyada neler bulacaktı? Elinde ağır bir kazma tutan dev gibi bir adam dikildi karşısına. Kapkara bir köpek dişlerini gösterirken kocaman bir kazla baldırlarını ısırmaya çalışıyordu.
''Burada biraz bekleyin.'' dedi Kenhir. ''Ustabaşına haber vereyim.''
Güçlü Newt köy halkına bir yabancının geldiğini bildirdiğinden herkes evine kapanmış, kapısını sıkıca kapamıştı. Bu sessizliği de terk edilmişe benziyordu hakikat meydanı.
Vezir kıpırdamaya cesaret edemedi.
''Sen kimsin?'' diye sordu Panebe.
''Bizler gizliliğe uyar gevezelerden hoşlanmayız. Gereksiz soruları da hiç sevmeyiz.''
Vezir ısrar etmedi, kendinin dönmesini bekledi.
''Peşimden gelin.'' dedi mezar katibi. Panep, köpek ve kaz Amenmes'in elçisine eşlik ettiler. Büyük Ramses'in küçük sarayının taş döşeli bir avluya açılan kapısının önüne kadar yanında yürüdüler. Sadece siz gireceksiniz. Vezir, hasır örgü ve üzüm salkımlarından bir dekorun ortasında Hathor'a armağan sunan Firavun'u temsil eden resimlerle süslü bir salonda buldu kendini. Sonra daha küçük bir odaya geçti, yere bağdaş kurup oturan suskun Nefer'i gördü.
''Siz loncanın ustabaşısı mısınız?''
''Sizi Firavun mu gönderdi?''
''Evet, görevim son derecede duyarlı ve resmi. Amenmes'in adına konuşuyorum. Başlamadan önce de ona itaatle yükümlü olduğunuzu hatırlatıyorum.''
Firavun'un loncanın ulu efendisi olduğunu, hem onun hem de vezirinin savunmakla görevli oldukları Maat yasasına uymak zorunda olduğunu unutmuyorum.
''Tabii, tabii. Elinizde çok miktarda altın bulunduğu doğru mu?''
''Kutsal yapılar için o altın.''
''Yine de altın ürettiğiniz bir altın evi olmalı burada, öyle değil mi?''
''Bir vezir söylentilere kulak verir mi?''
''Firavun Amenmes sahip olduğu zenginlikleri istiyor.''
''Böyle bir altının var olduğunu kabul etsek bile hakikat meydanının dışına çıkarılamaz.''
''Tekrar ediyorum, o altın Firavun'a ait.''
''Öyleyse gelip burada seyretsin.'' dedi Nefer, yapılmakta olan eserin gizliliğinde.
''Bunlar kabul edilemez sözler. Değerli madeni sakladığınız yerden çıkarın ve beşinci tabiye getirin.''
''Buna hiç güvenmeyin.
Size vezir olduğumu ve Firavun'un buyruğunu ilettiğimi son kez hatırlatıyorum.''
''Söylediğiniz hakikat meydanının doğasından ve görevlerinden habersiz, saçma sapan bir karardan başka bir şey değil.''
''Söylediklerinizin nedenli tehlikeli olabileceğinin bilincinde misiniz?''
Lonca'nın hazineleri savrulup saçılacakları dış dünya için hazırlanmadı. Eğer siz vezir bunu anlayamıyorsanız sonunuz felaket olur.
Devletin selameti için duyduklarımı unutmaya hazırım ama sabrımın da bir sınırı olduğunu bilin. Ya şimdi hemen emrine yere getirirsiniz ya da...
Ya da... Suskun'un kişiliğinden yayılan sakin gücün etkisinde kalan vezir kelimeleri seçmeye çalıştı.
''Firavun'a size ağır bir ceza uygulamasını önereceğim. Böylesi bir itaatsizliğin hoş görülmemesi gerekir.''
''Sizin itaatsizlik olarak tanımladığınız, loncanın kuruluşu sırasında bizzat Firavun'un belirlediği yasalara saygıdan başka bir şey değil. O yasaları saydırmak da benim görevim.''
''Kellenizi tehlikeye atıyorsunuz.''
''Verilen söze ihanet etmektense ölmek yeğdir.''
''Son sözünüz bu mu?''
''Firavununuzun yanına dönün, onu hatasından dönmeye ikna etmeye çalışın.''
''Hata yapan asıl sizsiniz ustabaşı, hem de ölümcül bir hata.''
Vezir saraydan çıktı, bir kez daha Panep, köpek ve kazla burun buruna geldi. ''Sakın loncaya zarar vermeye kalkmayın.'' diye uyardı onu dev adam. ''Yoksa başınızı beladan kurtaramazsınız.''
''Yoksa beni tehdide mi yelteniyorsun?''
''Size saygısızlık etmek istemem ama bana hiç de güven vermiyorsunuz. Bu köyü yaşatan ruhu anlamadığınızdan da eminim. Buranın kutsal bir yer olduğunu bilmekle yetinin. Varlığına da el uzatmaya kalkmayın sakın.'' Öfkeden fokurdayan vezir Firavun Amenmes'e ayrıntılı raporunu verirken, özellikle ustabaşının itaatsizliğinin, genç devin cüretinin ve mezar katibinin işbirliğine yanaşmamasının altını çizmeye özen gösterdi.
''Suskun Nefer'in kabul edilemez davranışı ve hakkınızda sarf ettiği hakaretler nedeniyle Haşmet Bağapları hemen tutuklanmasını ve benim mahkememde yargılanmasını öneriyorum.''
''Köyde gerçekten altın bulunduğuna inanıyor musun?''
''Kesinlikle Haşmet Mahapları, bunu ustabaşı da itiraf etti. Yine de altını size vermeye yanaşmıyor.''
Küçük topluluğa katılmak üzere davet edilen General Mehi, vezirin sözlerini duyunca sevincini saklamak için büyük gardiyet harcadı. Suskun Nefer tam Mehi'nin istediği gibi davranmış, böylelikle kendi ölüm fermanını imzalamıştı. Önderinden yoksun kalan lonca kısa sürede dağılacak ve kolay lokma olacaktı.
''Sizin düşünceniz general?''
Vezirin söylediklerinden kesinlikle kuşkulanmamakla birlikte ustabaşının davranışına çok şaşırdığımı bilmenizi isterim. Onunla karşılaştığım her sefer ölçülü ve sorumluluk sahibi bir insan izlenimi bıraktı bende. Bu arada hakikat meydanının resmi koruyucusu olduğumu ve onu savunmak için konuşmam gerektiğini hatırlatmak istiyorum.
Biraz geç kalmadınız mı?
Konuşmanın ve pazarlığın erdemlerine inanırım Haşmet Mehapları. Bu yüzden suskun neferi mantıklı davranmaya ikna edeceğimizden hiç kuşkum yok.
Onu iyi tanımıyorsunuz diye araya girdi vezir. Hükümdarımızın otoritesini tanımak istemeyen bir inatçı adam.
Anlaşılamaz bir davranış.
Köye gidin general diye buyurdu Amenmez. Köye gidin ve bana suskun neferi getirin.
52. Bölüm. Kenhir içinde ustabaşı ile sağ ekibin çalıştığı Amenmes'in mezarının yanında kısa bir şekerlemeye henüz dalmıştı ki, Krallar Vadisi'ndeki malzeme deposunun önünde nöbet tutmakla görevli Nübiyeli polis memuru Penbu omzuna dokundu.
Sizi uyandırmak zorunda kaldığım için üzgünüm ama General Mehi vadinin kapısında bekliyor. Sizinle acilen görüşmek istediğini söyledi.
Yaşlı katip güçlükle doğruldu. Öğle güneşinin altında yavaş yavaş yürüdü. General yalnız gelmişti. Görkemli siyah atı binicisinin acımasız koşturmasından sonra ter içinde soluklanmaya çalışıyordu.
Ustabaşı burada mı diye sordu Kenhir'e endişeyle. Size cevap vermek zorunda değilim.
Firavun Amenmes onu tutuklamamı ve saraya götürmemi buyurdu.
Ne Krallar Vadisi'ne ne de Zanaatkarlar Köyü'ne girmeniz mümkün değil.
Sizi korumakla görevli olan suskun nefere sınırsız bir hayranlık duyan ben olan bitene çok üzülüyorum Kenhir. İnanın bana, Amenmes'in seçtiği vezir tehlikeli bir entrikacı. Önerileriyle hükümdarı yanlış yönlere götürüyor ama ne yazık ki ona engel olacak gücüm yok.
Ustabaşını neyle suçluyorlar?
İtaatsizlik ve firavunun kişiliğine hakaretle.
Kenhir ürperdi. Vezir ustabaşını kendi mahkemesine çıkarmaya da karar verdi mi?
Maalesef evet.
Demek nefer idam cezasına çarptırılabilir. Mehi'nin sessizliği anlamlıydı. Ustabaşını size teslim etmeyeceğim.
Sizin yerinizde olsaydım Kenhir ben de öyle yapardım. Ama bu direnişinizin bir yararlı olamaz. Böyle bir durumda Amenmes ordunun şiddet kullanmasını emredecektir.
Bir firavun maat yasasına nasıl karşı gelebilir?
Amenmes sadece tebe hakim, sarsak otoritesini yaymak için her yöntemi deniyor. Suskun neferin bir örnek olmasını sağlayarak iktidarını eleştirenlere gözdağı vermeyi amaçlıyor. Yarın askeri bir birliğin başında köyün kapısına dayanmak zorunda kalacağım.
Devletin temsilcisi olarak bu girişimi yasa dışı ilan ediyorum. Böyle bir kararın alınmaması için vezire yazacağım.
Size cevap bile vermeyecek diye ayıflandı general. Tek çare istifa etmem. Ama firavun yerime kaba ve şiddet taraftarı bir asker atayacak. İstediğini yaptıracaktır.
Kenhir yıkılmış görünüyordu.
Neferle konuşmam gerek.
Direnmeliyiz dedi Kenhir. General Mehi ile gidersen bir daha dönemezsin.
Her şeyden önce köyün selametini düşünmek zorundayız diye itiraz etti Nefer. Amenmes çıldırdıysa başka neler yapacaktır kim bilir.
Sen hakikat meydanının ustabaşısın. Sen olmazsan köyün hali nice olur.
Bilge kadın, sol ekip önderi ve siz yeni bir ustabaşı seçer, tüm lonca tarafından kabul edilmesini sağlarsınız.
Vezirin getirdiği suçlamaların kellene mal olabileceğini düşündün mü?
Önemli olan hakikat meydanını korumak.
Amenmes halefini rahat bırakacak mı sanıyorsun?
Böylesi bir adaletsizlik yaptıktan sonra adı sonsuza dek lekelenecek, bir zorba gibi davranmadan önce tereddüt edecek.
Seninle geliyorum Nefer.
Hayır Kenhir, loncanın size burada ihtiyacı var.
Bu olayla ilgili bir rapor yazıp tüm tebliğ görevlere ve ikinci setiye göndereceğim. Eğer Amenmes hakikat meydanının ustabaşısına bulaşacak kadar çıldırdıysa bu onursuzluktan kurtulamamalı.
Işığa bana yardım etmesini ve onu hiç unutmayacağımı söyleyin.
Birbirlerine sarıldılar. Nefer şantiyeden ayrılmak üzereyken Panep Amenmes'in mezarından çıktı.
Olağanüstü bir şeylerin varlığını hissediyorum.
Kenir anlatır sana dedi suskun. Adamlarım savaş arabalarıyla biraz ötede bekliyor diye açıkladı General Mehi Nefer'e.
Sanırım mezar katibi durumun nedenli ciddi olduğunu anlatmıştır.
Tutuklama, vezirin mahkemesi ve idam. Benim için düşünülenler bunlar değil mi? Mehi üzgün görünmeye çalıştı.
Sizinle daha başka koşullarda karşılaşmış olmak isterdim ama kimse Amenmes'in iradesine karşı gelemez. Vezirinden başka kimseyi dinlemiyor. O da sizi ortadan kaldırmaya kararlı.
Neden?
Bilmiyorum. Tek bildiğim bağımsızlığınızı hazmedemeyen, görevinizin önemini kavramaktan aciz ve kindar bir yönetici oldu.
General atını dizgininden çekiyor, iki adam taşlarla kaplı tepelerin arasından kıvrılarak giden patikada yürüyordu.
Sarayın kapısından geçtiğiniz an idam fermanınızı imzalamış olursunuz Nefer. Önereceğim çok onurlu bir yol değil belki ama hala kaçacak zamanınız var. Askerlerin bulundukları yerden bizi göremez.
General sırtını usta başına döndü. Belki önerinin çekiciliğine dayanamayıp kaçmaya yeltenirse hançerini kınından sıyıracak ve Nefer'in sırtına saplayacaktı. Kaçmaya çalışan bir suçluyu öldürdüğü için kim suçlayabilirdi generali?
Sizinle gelmeyi tercih ederim general. Eğer kaçarsam firavunun tüm öfkesi köye yönelir.
Mehi fazla üzülmedi. Ustabaşının bir alçak olduğunu düşünmüyordu. Kolunun titremeyeceğinden emin olmakla birlikte düşmanından görünürde yasal yollarla kurtulmak daha iyi olacaktı.
Cesaretinize hayranım Nefer. Hakkınızda verilecek hüküm ne olursa olsun köyü elimden geldiğince savunacağıma söz veriyorum. Eğer duruşmada tanıklık etmem istenirse sizin lehinizde konuşacağım.
General bileklerine tahta kelepçeler takmayı reddettiğinden özgür bir adam gibi girdi Teb sarayına Nefer. Ustabaşının sükuneti Mehi'yi şaşırtıyordu. Lonca önderinin hiç umudu kalmamış olması gerekirken kesinlikle korku belirtisi göstermiyor, firavunun kendisini kabul etmesinden dolayı mutlu bir ziyaretçiyi andırıyordu. Kabul salonunun kapısında vezir karşıladı Nefer'i.
''Davranışınız kabul edilemez ama size son bir fırsat daha vermek istiyorum. Firavunun adına bildirdiğim istekleri yerine getirmeyi kabul ediyor musunuz?'
Kararımı değiştirmedim.
Başınıza gelecekleri hak ediyorsunuz Nefer. Adalet acımasız olacak.
Bu deyimi doğru kullandığınızdan emin misiniz?
Sinirlenen vezir ustabaşını Amenmes'in huzuruna çıkardı. Büyük taş pencerelerden birinin kenarına oturmuş olan firavun kutsal Karnak kentine bakıyordu.
Tutukluyu getirdim Haşmet Mehapları.
Bizi yalnız bırak.
Size suçlamaları hatırlatmak zorundayım Haşmet Mehapları ve...
''Bizi yalnız bırak vezir!''
İstemeye istemeye dışarı çıktı yüksek yönetici. Seleflerim Karnak'ı tanrıların bulunmaktan zevk aldıkları hayranlık uyandırıcı ve kutsal bir kent haline getirdiler dedi firavun. Onlar gibi ben de kenti güzelleştirmek, yeni tapınaklar yaptırmak, dikili taşlar getirtmek, anıt kapıları altın ve gümüşle kaplatmak istiyorum. Ama böylesi bir şantiyeye girişmeden önce tüm kullarımın itaatini sağlayarak iktidarımı pekiştirmek zorundayım. Anlıyor musunuz Nefer?
Suskun başını sallamakla yetindi.
Çevremde sadece alçaklar ve ikiyüzlüler var. Bir tek Mehi gerçeği söyleme cesaretini gösterdi. Teb homurdanmaya, askerler sabırsızlıkla tepinmeye başladı. Maaşlar gecikecek, asker kaçaklarının sayısı her geçen gün daha da artacak. Tahtımı kurtarabilmek için kararsızları ikna etmek, korkakları sakinleştirmek, zaferlerin tanrısı Amon'un kentini zenginleştirecek bir firavun olduğumu kanıtlatmak zorundayım. Bunu da anlıyor musunuz?
Krallığın görevleri.
Hakikat meydanında çok altın var öyle değil mi?
Kuyumcumuzun gerektiği gibi çalışabilmesine yetecek kadar. Bu altın bize saray tarafından veriliyor. Gelen altın miktarı da mezar katibince kaydediliyor.
Amenmes usta başına döndü.
Ama siz nefersiz altın yapmayı biliyorsunuz.
Lonca'nın önderi cevap vermedi. Ben hakikat meydanının efendisi değil miyim? Bu sırrı bilmem gerek.
Yaptığımız altının köy dışında hiçbir değeri olamaz.
Siz ustabaşısınız ve bana itaat etmek zorundasınız Nefer.
Buyruk köyü yöneten maat yasasına aykırıysa değilim. Siz o yasanın birinci hizmetkarısınız. Sizin sayenizde güçsüz güçlüye karşı korunuyor.
Boş konuşmalara zaman yok. Yeteneklinizi harekete geçirerek ihtiyacım olan altını bana getirmenizi istiyorum.
Altın evi hakikat meydanının içinde Haşmet mehapları. Orada gerçekleşen eser bu dünyaya ait değil.
Dikkatli olun ustabaşı, bu kez sabrım taşıyor. İnat ederseniz vezirin mahkemesine havale ederim sizi.
Bana karşı hiçbir ciddi suçlama yapılamayacağını çok iyi biliyorsunuz.
Siz Firavun'una itaat etmemekle direnen bir asisiniz.
Tam tersine, sadığım ve bunu kanıtlayabilecek durumdayım.
Kanıtlamak diye yineledi Amenmez şaşkınlıkla. Nasıl?
Hakikat meydanının kahinine danışarak.
26. ayrımın sonu. Sayfa 320.